Ayrım 17.
Sayfa 211. Kahvemi pişiriyordu. Karşılık vermeden içecekti. Kahvemi alırken elini tuttum. Buz kesmişti. Bütün kanın çekilmiş. Sinirden. Korkmuyor musun? Korkmakla ölümden kaçılmaz. Hep böyle konuşurdu. Kendisi hiçbir şaşkınlığa düşmeden karşısındakini soğukkanlılığıyla yatıştırarak. Doğru. Karşımda duruyordu. Ölüm daha sıcak. Nasıl? Böyle başıma neler geleceğini bilmeden sağ kalmaktansa. Öylesine dingin kararlıydı ki ya önce ben vurulursam yakarım evi. Evet, yakardı. Yapacağı işi önceden pek söyleyenlerden değildi ama bir kez söylediğini yapacak demekti. Kahvemi içtim. Saatime baktım. Kim bilir kaçıncı kez. Kum torbalarının gerisinden dış kapıyı gözlemeye başlayalı ancak bir saat olmuştu daha. Yine içim daraldı. Allah'ın belası itler. Geleceklerse gelsinler. Belki de gelmezler. Gelmezler mi? Belki de. Hiç aklımdan geçmemişti gelmeyecekleri. Otelci Spiro, başçavuş, daha onlar gibi burna havada bazı Venizelosçular geliyordu hep gözümün önüne. Durdurulabileceklerine inanamıyordum. Bu kuyruk acısını kolay kolay sindiremez onlar. Belli olmaz. Olur, 3 yıldır öyle azmıştılar ki şimdi yatışmazlar kendiliğinden. Azgınlıklarının cezasını gördüler. Nereden geliyordu bu umut ona? Yaratılışındaki iyimserlikten mi? Bana kalırsa iyimserliğinden çok, çocuklarının tek yaşama umudunu sonuna kadar korumak istediğinden. Analığının bu sınırsız sabrı, iyimserliği her konuşmasının sonunda biraz yatıştırıyordu beni. Ama gelecekler. Gelirlerse gelsinler, o zaman yaparsın yapacağını. Bir ses kesti konuşmamızı. İkindi ezanı başladı evimizin karşısındaki kurşunlu camisinde. Hasan Hoca'nın sesiydi. O inatçı yenilmez adamın. Benim Fransızların elinde 2 yıl birlikte tutsak kaldığım tutukluluk arkadaşımın, çile ortağımın 1916 Temmuz'unda onun sol bileği benim sağ bileğime kelepçeli birlikte alıp götürmüşlerdi bizi Florina'dan. Bir hoş oldum. Değişik bir sevinç sardı içimi. Hasan Hoca'nın sesi dedim. Karım gülümsedi. Onun sesi, aşk olsun, böyle bir günde yalnız bırakmamıştı bizi. Minareye çıkmış dönüyordu. O gür, Davudi sesiyle okuyordu ezanı. Sesi bütün Türk mahallesinin soluğu gibiydi. Onu dinlerken bildiğim bütün Türk evlerinin içini görür gibi oluyordum. Hepimiz evimizdeydik. Hepimizin silahları avlu kapılarını gören pencerelerin içinde. Böyle mutfaktan odaya, odadan mutfağa geçtim, durdum. Karım benim ve çocuklarım arasında gitti geldi. O uzun saatler birer birer tükeniyordu. Avludaki gölgeler dış kapıya doğru ilerledi. Kapının duvarlarını sardı. Tırmandı, aştı. Karanlık inerken akşam ezanını da okudu Hasan Hoca. Bu kez sesi Venizelosçulara açık açık hazırız, bekliyoruz der gibiydi. Gün boyu avlumuzun iki yanında iki Rum komşumuzdan çıt çıkmamıştı. Ortalık karardıktan az sonra evlerinin ışıkları yandı. Yatsı ezanı yeni okunmuştu. Gaz lambalarını yakmış oturuyorduk. Yine sessizlikler içindeydi dışarısı. Avludan adımın çağrıldığını duydum. Mustafa mı? Bre Mustafa mı? Evde misin? Komşumuz Panayot Margariti'nin sesiydi. Oturma odasının penceresinden başımı uzattım. Panayot bahçe duvarının üstünden sesleniyordu. Evdeyim bre Panayot. Kalispera. İyi akşamlar. Kalispera. Eh çok şükür bu da geçti. Rahat rahat uyuyun. Anlamazlıktan gelmem tatsız olurdu. Dağıldılar mı? Savcı tümünü dağıttı. Bütün çabulcuları. Çok şükür. Sesi sevinçliydi. Nasıl olduğunu merak etmiyor musun? Etmez olur muyum? Bre öyleyse giy pabuçlarını, üşenme. Çık kapının önüne kadar da konuşalım. Çıktım. Sokakta kapılarımız önünde buluştuk. İkimizin arkasından hemen fırıncı Vasil de katıldı aramıza. Birer cigara yaktık. Panayot Margariti, Bre Mustafa çok acı olacaktı diye başladı. O gün öğleden sonra kasabada olanları anlattı. Arada Vasil onun eksik bıraktıklarını tamamlıyordu. Biz konuşurken mahalle canlanmaya başladı. Evlerin kapıları açılıyor, bütün gün içeride kapalı kalan erkekler o saatte kahveye çıkıyorlardı. Çok geçmeden üçümüz çarşı yolu üstündeki kahvedeydik. O gün öğleden sonra Spiro'nun otelinde toplayabilecekleri bütün adamları toplamış Venizelosçular. Yine de 200'ü ya bulmuşlar ya bulamamışlar. Kışkırtıcı konuşmalar olmuş, silahlar dağıtılmış, gece yapacakları baskınlar kararlaştırılmış derken hiç beklenmedikleri bir şey olmuş. Toplantının sonuna doğru savcı tek başına salona girmiş, ilerlemiş ön sıraya oturmuş. İçeridekiler kendilerine katıldı sanarak savcıyı alkışlamışlar. Savcının otele girdiğini gören dışarıdakiler arasında merak artmış. Savcının arkasından en az 200 kişi daha dolmuş salona. Panayot ile Vasil de onların arasındaymış. Savcı son konuşmalardan sonra söz almış. Tane tane konuşmaya başlamış. Önce biraz okşamış salondakileri. Anlıyorum. Acılısınız, üzgünsünüz. Ben de sizler gibi Anadolu'da ölen kardeşlerimiz için üzülüyorum, yanıyorum demiş. Sonra sözü yavaş yavaş Florina'ya getirmiş. Acılar acı ile dindirilemez demiş. Savaş Batı Anadolu'da başladı, Batı Anadolu'da bitti. Burası savaş alanı değil. Memleketimizin bir parçası. Ben de bu kentin savcısıyım. Hristiyan, Müslüman, hepiniz memleketin yasaları önünde eşitsiniz. Ben bu yasaları uygulamakla sorumluyum. Sizin Türk diye, Müslüman diye evlerini yakmak, öldürmek istediğiniz hemşerileriniz, yıllardır bu kentte birlikte yaşadığımız, her gün selamlaştığımız insanlar, komşularınız, çocukluk arkadaşlarınız. Savaşın acısıyla, öfkesiyle onlara karşı yarın pişman olacağınız, akıllarda yüzünüzün karası olarak kalacak çirkin saldırılara, yasa dışı davranışlara kalkışmamalısınız. Manifaturacı Maximiadis, "Onlar çocuklarımızı boğazlarken senin dediklerini düşündüler mi?" diye bağırmış. "İzmir'e kadar az mı can yaktılar?" Savcı sormuş. "Onlar kim? Siz duymadınız mı kim? Gazete okumuyor musunuz?" Onlar asker, orasıysa savaş alanı. Ne yazık ki sizin duyduklarınızı ben de duydum. Duyduğumuz haberler çoğunlukla doğru ama savaşın acıları bunlar. Tarih boyunca bütün savaşların değişmez acıları. Dediğim gibi savaş orada başladı, orada bitti. Bize düşen savaşı Florina'ya sokmamak. Bir başkası, orası bizim bileceğimiz iş diye çıkışmış. O ince, efendi davranışlı savcı birden dikleşmiş. Öyleyse ben savaşı Florina'ya sokmayacağım. Müslüman mahallesine saldıracak olursanız mahallenin girişinde karşınızda beni bulacaksınız. İlle kan akıtmak istiyorsanız ilk beni öldürürsünüz. Benim savcısı olduğum kentte yasa dışı adam boğazlanamaz. Onu bilin. Siz derhal buradan çıkın, karakola görevinizin başına dönün, emirlerimi bekleyin. Sonradan ardından salona girenler alkışlamaya başlamışlar savcıyı. Savcı söze ilk başladığı gibi yine yumuşatmış konuşmasını. Sizler büyük bir uygarlığın mirasçılarısınız demiş. Silahsız insanlara saldırmayı kendilerine yakıştırmayacak kadar mert, dürüst insanlar olmak yakışır size. Sokrat'ın, Eflatun'un, Perikles'in, Likorgos'un torunlarısınız. Soyundan geldiğiniz büyüklerin onurunu koruyun. Hadi şimdi sessiz sedasız dağılın. Kimseyi rahatsız etmeden evlerinize dönün. Yataklarınıza girip uyuyun. Haklarınızı korumayı hükümete bırakın. Hükümetiniz kendi üstüne düşeni yapıyor. Merak etmeyin. Panayot, halk adamlarının o kendine özgü katıksız coşkusuna kapılmıştı. Bak sen şu işe be Mustafa. Bunca yıldır komşuyuz. Biz bu kadar kişi elimiz kolumuz bağlı seyirci kalacaktık hepimizin ölümüne. Ne yaparsın? Onlar çete, onlar. Allah gönderdi bize böyle günde bu savcıyı. Vallahi ilk gördüğüm yerde sarılıp elini öpeceğim adamın. Hani nasıl derler, bir deli bir kuyuya bir taş atar 40 kişi çıkaramaz diye. Demek bazen de bir savcı. Aşk olsun adama. Evimizin avlusu tanıdığım bazı Venizelosçuların ölüleriyle doluymuş gibi gözümün önüne geldi. Sonra içeride, odada babamı, kız kardeşimi, karımı, çocuklarımı, kendimi vurulmuş kanlar içinde yerde yatarken görür gibi oldum. Bunları Panayot'a söylemedim. Ya dedim, bazen de bir savcı böyle yüz deliği yola getirir, yüzlerce can kurtarır. Kitabın sonu. 19 Nisan 2003. Sayfa 216.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr